Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Merhaba, Önce Sağlığa hoş geldiniz. Ben Ayşegül Tözeren. Bugün Selim Badur programda olamayacak. İki değerli konuğumla programı yürüteceğim. TTB 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten bizimle olacak. Ve Profesör Doktor Selçuk Erez de bizimle olacak. Selçuk hocamız da biraz geçtiğimiz yıl okuduğu kitapları gittiği tiyatrolara konuşacağız. Çünkü pandemi döneminde bunlardan da uzak kaldık. Ali İhsan Ökten ise hem onun okuduğu kitapları da öğreneceğiz hem de birazcık geçen yılı değerlendireceğiz birlikte. Çünkü Ali İhsan Ökten'in de tabii kamuoyu hep doktor kimliğiyle ve Türk Tabipleri Birliği'ndeki kimliğiyle tanıyor ama aslında kendisi de bir yazar. Yani iki hekim edebiyatçıyla bugün yılı tamamlıyor olacağız. Ali İhsan, şimdi geçen yıl nasıl geçti diye sormayacağım. Bir şeyler okuyabildin mi, bir şeyler izleyebildin mi diye sorayım öncelikle.
Öncelikle merhaba herkese ve şimdiden ben de tüm dinleyicilerin yeni yılını kutluyorum. Umarım gelecek yıl daha umutlu bakabiliriz yaşama ve hayata. Evet, geçen yıl hakikaten şey geçti, hepimiz açısından kötü geçti ama bu süreci ancak biz sanatla, edebiyatla, okumakla aşabiliriz. O nedenle ben de elimden geldiğince bir şeyler okumaya çalıştım, bir şeyler yazmaya çalıştım. Okuduğum en son kitap Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilen, aynı zamanda beyin cerrahı olan Profesör Doktor Türker Kılıç'ın şeyi, kitabı Beyin Nedir'den Yaşam Nedir'e bir Türker Kılıç bir hayat serüveni, Türker Kılıç isminde kitap, onu okudum. Çünkü bizim yaşadığımız bu günlerde gerçekten oldukça önemli bir başarı Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilmek. O nedenle onu okuduğumu söyleyeyim ama onun haricinde de okuduğum tabii ki senin de beğeniyle okuduğun Murat Hammunga'nın
Devam şiir, ağacı değil mi?
Evet. Onun haricinde okuduklarımı daha okudum var. Şu an aklıma getirmeye çalışıyorum açıkçası.
Bu yıl nöroşürjiyenler çok yazdı Ali İhsan. Talat Kırış da yazdı. Beyne evet. Giden Yolda o yazdı. Beyin cerrahları sanıyorum yazıyorlar. Talat Kırış'a evet. Şunu da sorduk programda, günce mi tuttunuz diye. Günce de tutmuyormuş. Evet. Ama demek ki hafızalar da sağlam, bellekler de sağlam. Güzel evet. Kitaplar çıkıyor. Ali İhsan, şimdi günümüze gelirsek vaka sayıları da 39 bine evet. Yaklaşıyor tekrar. Yani o da üzücü. Ama neyse ki mortalite, yani ölüm oranı düşük seyrediyor. Bu sevindirici evet. olan taraf. Çünkü 39 binlerle daha kötü bir tabloyu görebilirdik. Tabii burada omikron varyantının da ön plana çıkmasının rolü var. Sosyal medyayı takip ediyorsun. Aşı karşıtları bir yandan evet. her gün bir kampanya yapıyorlar. Ve gerçekten örgütlüler. Çünkü aynı evet. tekte, yani sosyal medyayı sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Bu şekilde hani bir tane etiket olduğunda onu bire çıkartmak için ciddi bir çalışma gerekiyor. Demek ki bu güce de sahipler. Geçen yılı nasıl değerlendiriyorsun? Ve aslında çok iyi kapatmıyoruz yılı gibi görünüyor. Evet. Biraz da geleceği konuşuruz ama geçen yıl için neler söylemek istersin?
Geçen yıl açıkçası hani her açıdan kötü gitti. Bu sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan, siyasal açıdan, ekolojik kriz açısından, kültürel açıdan, hani bunları ben hepsine birden pankriz diyorum aslında. Bir pankriz dönemindeyiz açıkçası. Öyle bir durumdayız. Öyle olunca her şey çok daha birbirini tetikleyerek giderek daha da kötü sonuçlara yol açıyor. Hani ekonomik olarak baktığımız zaman hepimiz olumsuzlukları her geçen gün yaşıyoruz. Siyasal açıdan baktığımız zaman Hani en son şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işte söylenenler bile yaşadığımız siyasal ortamın ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi. Ekolojik kriz zaten bize pandemiyi getirdi ve bundan sonra ne yazık ki biz doğayı bu kadar tahrip edersek bundan sonraki çağımız pandemiler çağı olacak. Evet, şey bitecek, bu delta, COVID-19 bitecek ama yeni bir pandemi başlayacak. Bu kaçınılmaz bir şey eğer biz doğayı bu şekilde tahrip etmeye devam edersek. Bunların temelinde de bildiğimiz gibi kapitalist sistemin vahşi doğası yatıyor. Onun yaratmış olduğu neoliberal politikalar yatıyor. Birazcık şeye gelirsem, sağlık özeline gelirsem, geçtiğimiz yılı değerlendirmek açısından, bizler açısından, hekimler ve sağlık çalışanları açısından da gerçekten kötü bir yıl oldu. Çünkü 2 yıldır pandemiyle uğraşıyoruz ve hepimiz bu süreçte çok fazla çalıştık, yorulduk ve tükenmişlik sendromu yaşıyor hekimler ve sağlık çalışanları. En son yapılan çalışmada oran %95'in üzerinde ve bizim çalışma koşullarımız giderek kötüleşiyor. Ekonomik ve özlük haklarımız giderek her geçen yıl gasp ediliyor. Şikayet ve şiddet bu kadar yoğun çalışmamıza rağmen artarak devam ediyor. En fazla ölen ve hastalanan meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19 meslek hastalığı sayılmıyor. Yine bir illiyet bağı aranıyor. En son olarak yaşadığımız bu sağlıktaki çöküşün getirdiği veya kapitalist sistemin, neoliberal politikaların getirmiş olduğu tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. Şu an birçok medikal firma tıbbi malzeme vermiyor ve ameliyatları yapamıyor.
Ali İhsan, sen bunu soracaktım sana. Yani durumlar ne? Evet. Sarf malzeme dediği. Evet. Tabii bunun bir tarafı da ilaç. Tarafı da var. Evet. Türk Eczacılar Birliği ithal ilaçları getiriyor bir kısmını Türkiye'de olmayanlara. Biraz onkolojik hastaları takip edebilen bir hekimim. Evet. Burada ilaçla ilgili hani farklı yönlerden farklı sıkıntılar görüyoruz. Bir tanesi tabii Türk Eczacılar Birliği getirdiği ilacı serbest kurdan getiriyor. Peşin ödemek zorunda kalıyor hastalar. Bu bir şey, bir sorun. Hani Türkiye'ye ruhsatlandırılıp girmesi gerekiyor ilacın. Sabit kur rejimi burada öne çıkıyor. Evet. İlaçta tabii malzemede de öyle.
Aynen.
Şimdi Türkiye Eczacılar Birliği de yeni bir kılavuz çıkartmış. SMA hastalarından dönüşler alıyoruz biz de çok fazla. Bu kılavuzla maalesef Eversit'in Türkiye'ye gelmekte güçlük çekiyor. Türkiye Eczacılar Birliği'nden de dinleyen dostlar vardır. Ne olur bu kılavuzla ilgili bir değişiklik yapın. SMA hastaları Eversit'in bekliyor. Onlara destek olun diyelim. Böyle bir ulaşanlar bir çağrı da yapalım. Eczacılar dinliyordur bizi. Peki bu sarf malzeme sıkıntısı hep dönem dönemde yaşanır. Türkiye'de evet. Yapılamıyor mu bu Ali İhsan? Yani biz bunu hep yurt dışına mahkum muyuz bu sarf malzemelerde?
Yani şöyle açıkçası hani gübresini bile yurt dışından getiren bir iktidar nasıl bunu yapacak ki? Yani çünkü ülkemizde üretim kavramını ortadan kaldırdılar. Ha, yapılamaz mı? Yapılabilir tabii ki. Ama siz bunun önünü açmalısınız. Eğer siz dolar işte diyelim ki şu an 13 lira veya 14 lira hala doları 4 liraya sabitlerseniz veya diğer döviz kurlarını sabitlerseniz hani bunlar en azından ham maddesi bunların yurt dışından geliyor. Bu kullanılan tıbbi malzemelerin büyük bir çoğunluğunun bu sefer onu getiremiyor firma. Hani Türkiye'de onu yapabiliyor ama ham maddeler dışarıdan geliyor benim bildiğim büyük oranda veya bu malzemelerin büyük bir kısmı dışarıdan geliyor. Çünkü hani içeride üretim diye bir kavram yok ne yazık ki. Hani bu iktidarın, hani ülkemizde bir şeyler üretelim falan. O nedenle ondan kaynaklanıyor. Ama bu sefer bir kriz ortamı şu anki yaşadığımız ekonomik kriz derinleştikçe bu durum daha da derinleşecektir. Aslında biz bunu geçen yıllarda da yaşadık. Ama hani bir şekilde atlatıldı, anlaşıldı firmalarla vesaire. Ama şimdi henüz sorun çözülmüş değil. Hala devam ediyor ve biz hala birçok ameliyatı yapamıyoruz. Ancak çok acil vakaları ameliyat ediyoruz. Onu da hayati öneme haizdir diye not düşüyoruz hastanın dosyasına. Yani sorumluluğu biz arıyoruz. Hekimler olarak biz arıyoruz. Ancak o zaman bir ameliyat yapabiliyoruz. Bu da acil vakalarda ancak. Onun haricinde hala bu sorun çözülmüş değil. Senin bahsettiğin ilaç konusu da aslında çok önemli. Daha önceden de yine buna benzer sorunlar oldu. Ve şu an ilaç konusundaki sıkıntı da derinleşiyor açıkçası. Eğer yeniden bir iktidar, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı vesaire medikal firmalarla veya diğer ilaç firmalarla konuyu eğer daha sağlıklı bir şekilde çözmezse bana göre derinleşecek gibi gözüküyor.
Şubat ayında tekrar görüşme yani sonuçlanacakmış. Yönetmelikte de şöyle bir şey varmış. Geçen yılın tutarından %60'ın üzerinde arttıramıyormuşun da. Bundan dolayı bakalım 4.57'nin %60'ının üzeri olmayacak yönetmeliğe göre. Bakalım yönetmelik mi değişecek? Üst limitten mi olacak? Diye hani bunlar da tabii tartışılır. Eczacıların da söylediği şey yılda ara ara dönemlerde arttırsak da bu krizi hiç yaşamasak diyorlar. Evet. Belki sarf malzemede de bu düşünülebilir. Yıl sonunda operasyonların çok yapıldığı bir dönemdir aslında. İnsanlar hani yeni yıla operasyonu da yapıp rahatlamış girmek ister. Ondan dolayı bu yönden sıkıntılı bir süreç oluyor. Selçuk Hocam da geldi bu arada. Kendisine de bir hoş geldin diyelim. Biz böyle edebiyattan başladık Selçuk Hocam. Sonra sarf malzemeye kadar gittik. Nasıl hani edebiyattan konuşup sarf malzemeye çıktık bilmiyoruz ama her konu herhalde birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum. Size de hızlıca sorayım. Ali İhsan'ı biraz tutuyoruz. Sürpriz konuğumuz oldu Ali İhsan. Hocam bu hayatla edebiyat bu kadar ilişkili mi sizce de? Siz hem bir yazarsınız hem hekimsiniz Ali İhsan gibi. Siz de böyle bağlantılı görüyor musunuz? Yani bir şey okurken birden tıbba da bir yansıması oluyor mu onun? Böyle konular geçişken mi sizin hayatınızda da?
Olmaz olur mu? Şimdi yani edebiyatımız insanlar arasında konuşurken de etkin, iş arada etkin. Talebeye seslenirken de etkin. Yani hayatımızın her anında, her saniyesinde doğru cümle kurmak, insanın karşındaki insana hitap edecek, kalbine seslenecek bir cümle kurabilmek için edebiyat öğrenmekten, edebiyat okumaktan başka ne yol var? Yok. Bunun oturup da bir insan insana nasıl seslenir, hangi cümleyi kurar, hangi cümleyi kurmaz dersi diye bir ders yok. Bunun dersi edebiyat kitapları. Sen bunu okursan, kötüsünü, iyisini yine kendi el yordamıyla ayırırsan, hayatta başarılı olman için pek az neden kalmış olur. Ondan edebiyatın tabii ki tıpla da ilgisi var. Hastayla konuşurken de, hastanın refakatçisiyle de konuşurken de, her akademide birbirinizle konuşurken de, meslektaşla konuşurken de doğru cümle kurmak, karşındaki insanın kalbine, ruhuna hitap edecek şekilde ifadede bulunmak çok önemli bir şey. Başarıyı başarısızlıktan ayırıyor.
Evet hocam, siz ne okumak değil de siz tiyatroda ne izlediniz bu yıl diye soralım hemen. Ha,
şimdi tiyatroda birçok şey izledim. Bir kere böyle karanlıklar ve dinliyordum Ali İhsan meslektaşımızı. Çok doğru söylüyor. Baştan sona kadar sizin de söyledikleriniz. Bu karanlık arayışında acaba ışık var mı? Tiyatro öyle bir arayışın sonucu. Şimdi şeyde Kumkapı'da eski Ermeni kilisesi var bir tane. Vorvots Vorotman. Bu Ermeni Partikhanesi'nin karşısında aynı yere açılıyorlar. Şimdi bu Bayan Efendi meşhur Ermeni mimarlardan bir tanesinin yaptığı ki bu Krikor Bayan 1828'de yapmış. Kilise şu anda o topluluğun, Ermeni topluluğun kültür merkezi gibi bir fonksiyon icra ediyor ve orada nefis bir oyun seyrettim. Gomidas. Biliyorum siz Gomidas hakkında yazı yazmışsınız. Mesela ne diye dersiniz bu Gomidas hakkında?
Ben yazımda söyleyeyim. Gomidas'la Ruhi Su arasında bağlantı kurmuştum.
Evet.
Yaşamlarıyla ilgili de bence bağlantılar var. Baskı ortamı ve baskıya karşı da sanatın içinde müziğin içinden cevap veriyorlar. Evet. Bence bir sanatçının sihrini, yeteneğini çıkarttığı yerde bu ve Hissi de biliyorsunuz, hani anlatmayayım Komit Asla Ruhi Suyu, izleyenler de eminim benden daha hakimdirler ama ikisi de bu coğrafyanın müziğinde büyük bir yenilik yapıyorlar. Çünkü Komitas kilise müziğinde halk ezgilerini tekrar yorumluyor ki bence bu devrim o dönem için. Ruhi Su ise bu halk ezgilerini bir kez daha çok sesli olarak yorumluyor. Ben Gomidas'la Ruhi Su'yu karşılaştırmıştım.
Evet. Şimdi Gomidas şeyini yazan, yani oyununu yazan, tek kişilik bir oyun ve yöneten Ahmet Sami Özbudak. Bu ilginç bir vatandaş. Genç birisi. 1980'de doğmuş. Hataylı. Ve Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünü bitirmiş. Sonra Avrupa Genç Yazarlar Ödülünü almış. Yani çok donanımlı bir vatandaş. Zaten yazdığı şey belli ki okkalı bir şey, ağır bir şey.
Hocam Komitas kim oynadı?
Şimdi oynayan tabii Fehmi Karaaslan. O da İstanbul doğumlu. Ama Lyon Üniversitesi Sahne Saatleri Tiyatro Bölümünden eğitim almış. Ve Lyon Bölge Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünü kazanmış. Sonra Paris'te sahneye çıkmış. Yani çok ağır olan, enteresan bir arkadaş.
Çok da bilmediğimiz birisi. Yani da benim bilmediğim.
Yani yine şimdi bu arada bu rejimde ve bu bir hastalıkta, yani bir her türlü sanatta engel olunduğundan, kısmeti kapandığından aramızda böyle parlak şeyleri ancak tesadüfen bulmuş oluyoruz.
Evet, bunlardan da bahsetmek lazım.
Evet, şimdi düşünüyor musunuz? Bölücülüğün, ayrımcılık yoluyla yapılan bir bölücülüğün böyle tepeye çıktığı bir anda Ermeni Kilisesi'nde tıkım tıkım dolduruyorlar. İstanbullular ayakta alkışlıyorlar ve hakikaten nereye olursa olsun, ister İstanbullu, ister nereye, ister Fransalı, ister Belçikalı, hakikaten o Ermeni Kilisesi'nin korosu da katıldı. Ve onun refakatinde nefis bir oyun. Keşke daha uzun sürse, keşke daha çok insan gidip bunu izleyebilse diye düşünüyorum.
Hocam ben sizin tiyatrolardaki jürilik görevlerinizi de biliyorum. Bence siz bu yıl en çok bu oyunu beğenmişsiniz. Evet, şimdi hani spoiler vermeyelim ama böyle olmuş gibi geliyor bana.
Evet. Şimdi burada başka şeyi gördüm mü? Tabii ki gördüm. Ne gördüm mesela? Alyosha oyununu gördüm. Nerede oynadı? Bu İtalyanlardan şey yaptı. Aliye Belger'in hayatı. Bu da bir küçük oyun. Ve burada ne yapmışlar? Aliye Belger'in 1 saat 30 dakika süren bir oyunu. Ve yapmışlar. Bunu Halit Çıtaklar yazmış. Ve 86 doğumlu. Bu yeni geldi. Yeni kuşak geliyor. Bu İstanbul'da, Bilkent'te Aristotel ve Koç Üniversitesi'ne devam etmiş. Felsefe okumuş. İngiliz dili karşılaştırmalı edebiyatı okumuş. Yani gayet bu da donanımlı bir vatandaş, genç bir vatandaş. Ve Alyosha ismini yapmış. Kimdir Alyosha? Aliye Belger. Siz ona konuda ne dersiniz? Türk grafik sanatçısı.
Evet, tabii oyunu merak ediyorum. Siz bu yıl hep hayat hikayesi oyunları izlemişsiniz. Sait Faik'i de sanıyorum izlediniz değil
evet,
mi?
Evet, onu da izledim. Sait Faik'in de aynı yerde yine Garibaldi sahnesi denen bir sahne çıktı ortaya. Devlet onu kiralamış. Devlet Tiyatrosu orada performansına devam ediyor. İtalyanlardan kiralanmış. İtalyan konsolosluğuna ait bir çok sempatik bir ortam. Ve tıkım tıkış doluyor. O da Sait Faik hayatından esinlenmiş bir öyküsünden. Merakı için öyle bir hikaye adlı öyküsünden hareket etmiş. Ama o öyküyü öyle bir takdim etmiş ki siz ona baktığınız vakit Savaş Dinçer'in, ciddi bir adam o da, bir oyunu. Siz Sait Faik'i bilmeseniz de bir yerde öğrenmiş oluyorsunuz. belki de bu sizin merakınızı körüklüyor. Şimdi Sait Faik'in Savaş Dinçer'i de hepimiz tanıyoruz. Öteki arkadaşlardan, genç arkadaşlardan daha şey yapıyoruz. Belki biraz yaşı daha büyük olduğu için, 1942 doğumlu olduğu için, daha eski olduğu için ve Müjdat Gezen'le beraber kelepçelerin bir arada hapishaneye götürdükleri için unutmuyoruz onlara yapılan hareketi ve daha iyi biliyoruz. Savaş Dinçer de hakikaten Sait Faik'in oyununda yani küçümsenmeyecek bir başarı gösteriyor. Bilmeyene anlatıyor. Biliyor musunuz ki farkına varıyorum ki gençler arasında çok iyi tiyatro yazarı çıkıyor. Çok iyi. Nefis oyuncular çıkıyor. Bunlar içimizi açıyor. Ama ders verdiğim birkaç okul var. Uzaktan ders veriyorum şimdidir. Eskiden karşılıklı veriyordum. Bu arkadaşlar bir takım öğrencilerden bahsediyorum. Genç kuşağın Sait Faik'i bilmiyorlar. Haldun Taner'i bilmiyorlar. Gomidas falan hiç sorma. Alyosha sorma. Şimdi onlara da hiç olmazsa bu tiyatro, tiyatral değeri karşı, yani tiyatral değerini bir tarafa bırak. Bir defa gidip de bunu izlerlerse ikinci adımı şey olabilir. Ya bu Sait Faik ilginç bir adammış. Alyosha ilginç bir sanatçıymış. Bunları daha iyi yakından öğreneyim dürtüsü uyanabilir. Keşke bu oyunları bir yerde filme çekseler de bir yerde gösterseler. YouTube'da, şurada, burada. Bunu da Kültür Bakanlığı yapsa keşke. Ne dersiniz?
Keşke, keşke. Bu arada Gomidas dediniz. Ben de hemen bir kitaptan bahsedeyim. Zahrat. Ben de Zahrat'ı Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Alper Aktaş sayesinde tanıdım. Bana da sağ olsun buldu kitabı Aras Yayınları'ndan gönderdi. Benim için de müthiş bir şiir deneyimi oldu. Ve Ali İhsan'ı sürpriz aldık. Ali İhsan ameliyat önlüğüyle oturuyor karşımızda. Bir soralım bakalım gelecek yılı temennileri nedir diye. Böyle maskeli, önlüklü temenni ne oluyor diye.
Gelecek yılın temennileri hani umarız ki 2021 gibi bir yıl geçirmeyiz. Yani öncelikle o. Bunu başta da bahsettiğim her açıdan yani ekonomik açıdan, siyasal açıdan, sosyal açıdan, ekolojik açıdan, salgın veya sağlık açısından umarız ki böyle bir yıl geçmez diyelim. Yani o umudumuzu koruyalım. Yani her zaman için umudumuzu korumamız lazım açıkçası. Onun haricinde hani geçtiğimiz günlerin yaşamımızdaki izleri hakikaten kötü gidiyor. Yani gelecek yıl umarım o izleri sileriz üzerimizden. Daha iyi bir Türkiye özlemi olur içimizde. Daha iyi bir dünya, daha yaşanası bir dünya. Bunu tabii ki geleceğimiz adına, çocuklarımız adına umut etmek istiyorum ben. Yoksa bu şekildeki gidişatımız gerçekten hani çok kötü. Çünkü biz bunu şundan anlıyoruz. Geçen yıl sadece yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği'ne başvuran genç hekim sayısı 1200'ün üzerinde. Demek ki gerçekten ciddi bir umutsuzluk var. Hem kendi gelecekleri açısından hem ülkemizin geleceği açısından. Umarız ki bu oran gelecek yıl düşer. Daha iyi bir ülke özlemiyle düşebilir. Hani buradan yola çıkarak ben umudumuzu kaybetmeyelim diyorum.
Evet. Selçuk Hocam şimdi, bu soru size sorulmuştu. Şimdi ben tekrar sorayım Ali İhsan'la birlikte.
Şimdi tabii ki Ali İhsan Bey'in şehrine iyi dileklerine candan katılmaktan ötede temenni ediyoruz. Ama bir de ne var biliyor musun? Ben olacağına da inanıyorum. Çünkü Türk milletinin demokrasi tecrübesi, yani yüz üstüne belki 30'dur. Çok batıda bazı ülkelerde olduğu kadar görkemli değildir. Ama küçümsenmeyecek bir demokrasi tecrübesi var. Bu demokrasi tecrübesi bizim yakın bir zamanda, bu bir sene de olabilir, 1,5 sene de olabilir, 2 seneye de inşallah taşmaz. Bu işin üstesinden Türk milleti gelecek güvencesini veriyor bana. sadece Gomidas değil, birçok şeye baktığım vakit, siyasete baktığım vakit, sağda solda konuştuğum vakit, sokağa çıkıp insanlarla temas ettiğim vakit öyle ipuçları görüyorsun ve öyle şeyler görüyorsun ki, ümit vermekten değil, bunlar görüyorsun ki bir gelecek geliyor. O gelecek nedir? Demokrasi. Türk milleti her yolda millet değil, bu yarım yamarak tecrübesinden demokraside yolla başladı, yola çıktı ve bir yere varacak ve bu da uzun olmayacak. Ondan demokrasi tecrübesi bana güvence veriyor bu memleketin. Ondan imserim. Yani bu temennin ötesinde bir gerçek ifade ediyor.
Hocam aslında bu yaşamınızla da teyitleniyor diye düşünüyorum. Sizin çoğu yakınınız, çoğu akrabanız Avrupa'da, Amerika'da yaşıyor ama siz İstanbul'daki evinizde yaşamaya devam ediyorsunuz ve bundan da hiç vazgeçmiyorsunuz diye düşünüyorum.
Çünkü şimdi bu ne bileyim ben, bu şampiyona mı diyeceğiz, bu yarış mı diyecek, sonunu ben kaçırmak istemiyorum. O sonundaki şehrayini hep beraber çıkıp meydanlarda çekileceğimiz halayı, üçüncü Ahmet'in bilmem şeyde Sultanahmet Meydanı'ndaki oğlunun sünnet düğünlerini aşacak şehrayini kaçırmak katiyen istemiyorum. Bana ne verirseniz ver, ben o şeyi kaçırmam. Hep beraber kutlayacağımız o günü bekliyorum.
Hocam, bu umutlu dilekler bence izleyicilerimize de çok yüksek enerji olarak gidiyordur diye düşünüyorum. Ben şimdi sohbet sırasında şunu fark ettim ki bizim 3 müzik çalmamız lazım da hiç müzik çalmamışız. Bir tane bari çalalım, ondan sonra geri dönelim, olur mu? Bu ne müziği çalınacağını da bilmiyorum. Tamamen Feryal'in seçimi bize bir sürpriz de yapabilir. Nina Simone'dan Feeling Good'u dinledik ama aslında biz bu şarkıyı dinlemeyecektik. Teknik bir arızaya kurban gittik. Gomidas dinleyecektik. Biz dinledik bir bölümünü ama maalesef ses dinleyicilerimize gitmedi. Ondan dolayı lütfen kusura bakmayın. Önce sağlık, büyük bir sürprizle devam ediyor şimdi. Bir hoca ile öğrenciyi de buluşturduğumuzu fark ettik biz. Ali İhsan, yıllar önce tıp fakültesindeyken kadın doğum sınavına hangi hocadan girmiştin acaba?
Kadın doğum stajının sınavına ben şu an birlikte olduğumuz Selçuk hocamdan girdim sınava. Ben de Cerrahpaşa mezunuyum doğal olarak. 88 mezunuyum ama kadın doğum stajına Selçuk hocamdan girip, tabii ki o zaman Selçuk hocamın hem hekimlik etik değerleri açısından hem de entelektüel birikim açısından her zaman örnek aldığımız bir hocamızdı. Tabii ki okulu bitirip de Türk Tabipleri Birliği çatısı altında da zaman zaman hocamızla tabii ki görüşmelerimiz oldu. Kongrelerde birlikte olduk, oralarda da sohbetimiz oldu. Ama benim için tabii ki sınava Selçuk hocamdan girmek ayrı bir güzellikti. Şimdi tekrar hocamla aynı programda buluşmak ise çok çok güzel.
Şeyde bir de bizler sadece sizi, Ali İhsan Bey gibi, yani tam benim kalbimin istediği, beynimin istediği aktivistlere bir arada olmak, eski bir öğrenciyle bir arada kalmayı ne yapıyor? Katmerlendiriyor. Ben böyle adam istiyorum memleketimde. Yanımda, sağımda, solumda. Yani Ayşegül gibi, Ali İhsan Bey gibi insanlar istiyorum. Onlarla beraber görüşmek mutluluğu ne yapıyor? Katmerliyor. Ondan ne mutlu bana.
Geçmiş miydi acaba Ali İhsan sınavdan diye düşündüm.
Ne sordum tabii, ben de hatırlamam. Allah bilir, o da hatırlamaz. Ama şimdi Ali İhsan Bey'in kuşağı ile şimdiki öğrenciler arasında Ali İhsan Bey'lerin deyine vahim bir fark var. Onu da söyleyeyim. Yani o zamanki öğrencilerin çapları çok daha iyiydi. Şimdiki çocukların kabahati değil. Fırsat versen, öğretsen öğrenecekler ama öyle bir güdük hale soktuk ki ortaokulları, liseleri ve şeylere, yüksek okul eğitimi, yani çocuk ne kadar parlak olursa olsun bir yerde gidiyor, takılıyor. Sen de hoca olarak imtihanda, sınıfta ders verirken onun eksikliğini eminim. Aynı şey sizler için de bahis konusu. Yani sıkıntı çekerek, üzülerek izliyorsun. Bunun da değişmesi lazım. Tabii ki değişecek.
Böyle zaten temel şeylerden biri değil mi hocam bu?
Evet.
Ali İhsan da aslında bir eğitim sorumlusu, hem de biraz olaylı oldu onun eğitim sorumluluğu, biliyor musunuz hikayesini bilmiyorum. Belki asistanlarda da onun benzer tecrübesi vardır.
Olmaz olur mu? Şimdi her mahallede 3 tane üniversite açarsan ve denetlemezsen ve oluruna bırakırsan sonuç bu olur. Sadece tıpta reform sadece ilaç yokluğunun ötesinde yeterince eğitmemekten de geçmiyor mu? Yeterince eğitim sağlamazsan, doğru düz çağdaş eğitim vermezsen ne olacak? Ne olacak? Bir eksiklik olacak. Demek ki sağlıktan bahsederken, vatandaşın sağlığından bahsederken aynı zamanda tıp fakültelerinin kalitesinden de bahsetmek icap ediyor. Onu kim yapacak? Yine sizler yapacaksınız, bizler yapacağız. Ona da sıra gelecek ama şimdiden konuşmak lazım, onu şimdiden görüşmek lazım.
Eğitim sorumluluğun kutlu olsun tekrar diye.
Sağ olasın. Yok, şöyle mahkemeyi kazandım. Belki hocam bilmiyordum. Çok kısa anlatayım.
Ondan sorumlu, dolayı tekrar kutlu olsun dedim.
Evet. Görevimi ben almışlardı hocam beni. Mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandım. Şu an henüz yeniden tabii ki göreve iade yapmak durumundalar açıkçası. Mahkeme kararına göre. Onu bekliyorum. Yani mahkemeyi kazanmak benim için yeterli bir şey açıkçası. Çünkü haklılığım ispat edilmiş oldu bu şekilde, bu koşullara rağmen. O açıdan benim için önemlidir. Selçuk hocamın şeyine katılıyorum. Yani asistan veya öğrenci fark etmiyor. Veya tüm tıbbı da katmayalım. Genel olarak konuştuğumuz zaman gerçekten bu sürecin... çocukların da belki çok hatası yok. Ben sadece asistanlarımla ilgili yaptım. Yani kabaca şöyle bir en son ne zaman kitap okudunuz diye sormuştum. Roman okudunuz diye sormuştum. Sonucu söylemeyeyim hocam. Yani vahim. Sonucu söylemeyeyim. Ama hani insan hani tıbbı bitiriyor. Tamam, eğitim sistemimiz falan kötü gerçekten. Ama tıbbı bitiriyor. Yani kitap okumuyor. Bir roman okumuyor. Hani böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir nasıl diyeyim, yani evet hekim olabiliriz ama hekimlik farklı bir şey, sizin de bahsettiğiniz gibi. Biz insanla uğraşıyoruz, yaptığımız hastayla konuşurken bile orada bir aslında içinde bir edebi sanat vardır onun. Hastadan anamnezi, çünkü hasta bize bir öykü anlatıyor ve biz bir öykü dinliyoruz. Ve biz onu sorduğumuz sorularda onu öyküyü tamamlamaya çalışıyoruz sonuçta. Ama bunu nasıl olacak ileriki süreçte, hani bilemiyorum. Hani en son aklıma şeyle Ercan Keser'le yaptığımız sohbet gelmişti. Veya kitabında da yazıyor onu. Şöyle diyor hastalara veya okurlarına. Bir diyor, siz diyor Çehov öykülerini okuyan bir hekim, Yaşar Kemal'in romanlarını okuyan bir hekim, Orhan Kemal'i okuyan bir hekim, Neşet Ertaş dinleyen bir hekime gittiğiniz zaman o size hastalığınızla veya sizde çok daha iyi bir sağlığınıza daha sizi daha iyi kavuşturabilir. Çünkü bunların hepsi bizi gerçekten çok besleyen şeylerdir. Yani bir cerrah sadece cerrah olmamalı.
Tabii.
Yani veya bir hekim sadece hekim olmamalı. Yaşamın bütününe bakabilmeli. Yaşamın bütününe bakmak için de gerçekten sanattan, edebiyattan, okumaktan geçiyor. Hani bizim bugün yaşadığımız bu kadar karanlık dolu günleri biz ancak sanat ve edebiyatla aşabiliriz.
Dahası var. Hangi memlekette yaşarsak yaşayalım. Türkiye gibi bu sıkıntıları yoğun yaşayan bir memlekette de karanlık geçici olarak bir ülkede uzak bulunalım. Çok aydınlık, gelişmiş Avrupa ülkesinde olan daima bir yerde haksızlık göreceğiz insansak. Bir yerde yanlışlık göreceğiz. Peki sadece bir ameliyatı güzel yapabilmek, bir kadını usulüne uygun doğurtabilmek bizim bu yanlışlıkları karşısına çıkmamız, doğrultmamız için yeter mi? Haşa. Şimdi eğer biz genel bilgiye sahipsek, kültürümüzde mücadele de varsa ve bu da edebiyattan kaynaklanıyorsa, biz hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, bir eksik gördüğümüz vakit dikileceğiz. Yani neden dikilmemiz icap ettiğini, neden karşı gelmemiz icap ettiğini bize bunlar öğretecek. Başka burada okulda bunun hususi dersi yok. Bize eğer bunlardan öğrenmezsek, biz bana ne, ne olursa olsun o bassın, bu da içsin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasıyla gittiğimiz vakit insan gibi ayaklanmayı, karşı gelmeyi, itiraz etmeyi öğrenmemişsek çok eksik insan olarak yaşayacağız, hiçbir işe yaramayacağız veya da pek az işe yarayacağız ve bu şekilde sonumuza varacağız. Bu iyi bir şey değil ki. Bir memlekette sadece sıradan hekim, sadece sıradan mühendis ve avukat değil, aynı zamanda haksızlığa karşı savaşan, haksızlık gördüğü vakit ayağını yere vuran, kalkıp konuşan insan da lazım. Bunlar nasıl olacak? Kim öğretecek? Nereden öğrenecekler? Sanat, edebiyat bunu öğretiyor. Yani bu dahi bunu ciddiye almamız için yeter ve artar bile. Ne dersiniz Ayşe Gül Hanım?
Evet, kesinlikle doğru. Bir hocamızı da analım, programın sonuna geliyoruz. Siz Cerrah Paşalısınız, ben İstanbul Tıp Fakülteliyim. Bizim çok değerli bir hocamızı yitirdik geçen hafta. Profesör Doktor Demir Tiryaki vefat etti. Demir Hoca yolu Çapa'dan geçen, İstanbul Tıp'tan geçen herkes için, yani iktisattan bile gelip onun dersini dinleyenler vardı da herkes için eminim hatırlanacak akademisyenlerden bir tanesidir. Ben sosyal medyamda paylaştım, buradan da bahsedeyim. İlk derste Demir Hoca şöyle bir anekdot paylaşırdı. Genelde akademisyenler başarılarını anlatırlar. Kaç proje yaptığını, ne kadar başarılı ameliyatlar, ne kadar başarılı teknikler kullandığını anlatırlar. Ne kadar doğru tanı koyduklarını, ödüllerini. Demir Tiryaki Hoca ise tam tersini yapardı. Nasıl Nobel alamadığını anlatırdı. Hocamız o dönemde viral partikülleri, virüsleri inceliyormuş. Ve bir virüs grubu değişik. Bizim genel alışıldık bilgimiz, hele o zaman bence kesin bilgi durumunda, DNA'dan RNA'ya genetik bilginin aktarıldığı yönünde. Halbuki tabii biz bu yıllarda elbette ki biliyoruz, 20 senedir biliyoruz ki RNA üzerinden de ters transkriptaz dediğimiz bir yöntemle DNA'ya genetik bilgi aktarımı olabiliyor. Yani ana kaynak RNA olabiliyor. Ama bu tam tersini düşünmek tabii çok da, bilmiyorum, bizim eğitim sistemlerimizde öğretilmeyen bir şey. Biraz kalıpların da dışına çıkmayı gerektiriyor. Demir Tiryaki Hoca ilk dersinde bunu anlatırdı. Hiçbir zaman kalıplar içinde düşünmeyin. En az bir ihtimal daha vardır her zaman derdi. Bu da hem de umutlu bir laf. En az bir ihtimal daha vardır demek. Demir Hoca'yı da böyle yad edelim diye düşündüm. Yani evet. Akademisyen işte o hepimizin aklında kalmıştı mesela, özgür düşünmeyi getiriyor. Bir akademisyen insanın hayatını ne kadar çok değiştirebiliyor. Akademisyenler ve akademisyenlik bundan dolayı çok çok değerli. Bundan dolayı da aslında akademinin özgür olması, akademik düşünce konusunda savunular yapılıyor diye düşünüyorum. Böyle Demir Hoca'ya bir selam ederek yılı da bitirebiliriz diye düşünüyorum. Son sözleriniz, dilekleriniz varsa ikinize de çok çok teşekkür ederek alayım.
Ali İhsan Bey soruyor. Sonra da ben de finali koyayım.
Söz küçüğün dedi Selçuk Hocam. Peki. Ali İhsan.
ben Selçuk Hocam'ın sınavından geçmiştim. Onu hatırlıyorum. tabii ki aslında bize son söz olarak bize yaşamı öğreten, daha iyi olmamızı sağlayan aslında başarılarımız değil, başarısızlıklarımız. Biz onu düşünürsek hocamızın yaptığı gibi aslında sonradan bizi daha da başarıya götürecektir diye düşünüyorum ben. Ve tüm dinleyicilerimize 2022'de umut dolu yıllar diliyorum.
Şimdi hocanın dediği doğru. Thomas Edison, hepimizin bildiği bir kâşif veya da bir yaratıcı bir adam. 100 küsur yeni fikir üretmiş. Bunların da beraatını almış. Fakat hakikaten uygulamaya konabilen ve başarılı olabilen bu 100 küsur beraattan topu 4 tanesi. Ne demek? Büyük çapta çuvallamış bu adam. Ama çuvallamak, yani başarısızlık ne yapıyor? Onu kamçılıyor. Onu daha ileri itiyor. Yaratıcı insan nedir? Başarısızlıklarından pes etmeyip daha ileri hamle eden, savaşı devam eden insandır. Sonunda başarılı olacak insan. Hiç kimse ilk dokunduğundan başarılı olmuyor. Ondan bunu öğrenmek lazım. Bunu öğreten hocalara da yani hem Demir Tiryaki'ye hem de Ali İhsan Bey'e teşekkür ederek bitirmek isterim ben bunu.
Çok çok teşekkür ederiz. Bana bir yayıncı dostum bir yeni yıl dileği yollamış. Ben o yeni yıl dileğini çok sevdim. Aslında hani çok sade bir yeni yıl dileği ama sizlerle paylaşmak hem de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. 2022 tabii ki çok mutlu geçsin dileğim. Onun bana attığı mesaj şöyleydi. Bu yılı aratmayacak, inadına güzel bir yıl dilerim diyordu. Ben de bütün dinleyicilere, sizlere de, sevgili konuklarımıza, sevgili Açık Radyo ailesine, Feryal'e bir yıldır bizim nazımızı çekiyor. Bu yılı aratmayacak, inadına ama inadına güzel, mutlu bir sene diliyorum.
Amin.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
İyi yıllar yine, Selçuk Hocam. Sizlere de iyi yıllar.
Evet Selçuk Keres, Ali İhsan Ökten mutlu seneler diliyoruz. Yine Feryal'in seçimiyle veda edeceğiz. Bakalım Feryal'in seçimi ne olacak?
Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.